Gel. Teşekkürler. Evet, merhabalar arkadaşlar. Günaydın herkese. An itibariyle iktidar istasyonuna ulaşmış durumdayım. Şu an itibariyle insanlarla birlikte bir yandan.
Geç o.
Boşluk olunca da oraya ayağınız girebiliyor. Dikkat edin yani şey yapmayın. O yüzden yürüyen merdiveni bulurken basmanıza böyle bir vurup soluna ya da sağına vurduğunuza emin olun ki bir avantajınız olsun o noktada. Güzel bir biz. Aslında Ümraniye daha serindi. Üsküdar daha güneşli bir Üsküdar tabanını görüyorum. Gayet ortam sıcak, canlı, güzel bir tabak var. Bugün biraz geç kaldım. Geç kaldım derken 5 dakika kadar. Ama yolunda gidiyorum şu an itibariyle. Ve vapura doğru her zamanki yolculuğumuza başladık. Herkese günaydın. Herkese iyi bir hafta sonu olmasını diliyorum. Bugün çünkü haftanın artık son günü. Son mesai günümüze giriyoruz. Hafta sonu umarım güzel geçer. Acaba neler yapacaksınız hafta sonlarında diye. Onu da bir bakmak gerekir. İnşallah güzel geçer hafta sonu. Belki bu hafta sonu bir gün bir tiyatroya gidebiliriz. Bu arada merdiveni buldum. Merdivenin yanından baktık. Bakın şurada bir tane zekme buluyorum. Bunun yanında rampa. Hemen rampanın aşağı doğru ineyim. Bugün de dünkü geçen gittiğim yolu biraz daha sağlamlaştırmak olarak kesileceğim. Yine karşıya geçmeyeceğim. Yolun sağına dönüp ışıklara kadar gideceğim arkadaşlar. Gerçi buradan karşıya geçmek ve deniz kenarından yürümek daha güzel aslına bakarsanız. Çünkü o yol çok daha iyi. Ama bu yolda biraz keşfetmek lazım. Çünkü bazen yanlışlıkla Marmaray'dan çıkmış olabiliyorum. Oradan hem de Ümraniye nasıl gidilir daha net anlamış olduk. Üsküdar Meydanı'nın bu sefer sağ tarafındayım. Deniz kenarında olan tarafında değil, yolun karşısında olan tarafındayım. Yani yola bu kadar yaklaşacağım. İleriden sağa döneceğim. Hatta orada bir kılavuz var. Onu bulursam dedim de buldum mu? Bulamadım. Bulmadım. Evet, evet. Ama sağa döndüm artık. Biraz daha sol. Evet, devam edelim. Biraz daha yola yaklaşırsam daha yolabilir. Orada oturanlar var çünkü banklar var. Evet, üstler kılavuz. Evet, iyi oldu. Çünkü o sağdan gitseydim orada oturanlar vardı. Şimdi bu kılavuz beni ışıklara kadar götürecek arkadaşlar. O yüzden karşıya geçmedim. İleride direk var. Orada bir direk var. Düğmesi de var ama çalışmıyor. Yani ses ve ışık orada varsa bile çalışmıyor bugün. Bugün onun numarasını öğrenelim arkadaşlar. Böyle çalışmayan ışıklar varsa bu ışıkların numaralarını da öğrenelim. Onlarla ilgili de şey yapabiliriz. 153'e başvuruda bulunabilirsiniz. Dönüş sağlayabiliyorlar o ışıklarla ilgili. Gerçekten bu kılavuzun ortasında çok var. Aslında. Ben de kılavuzu kesilince ne olayım gerçekten de tam önüme direkt geldi. Arkadaşlar bir nokta var. İşte bu nedenle Türkiye'de kılavuz izler lazım oluyor arkadaşlar. Kaldırımlarda kılavuz, çünkü kaldırımda bir sürü farklı farklı da öğe olduğu için, materyal barındığı için bazıları diyor ki sadece kaldırımların inişinde olsun, başka yerlerde olmasına gerek yok diyor. Haklı, doğru bir talep, ama Türkiye gibi ülkelerde kaldırım o kadar çok şey fark ediyorlar ki kılavuz olursa en azından görece, yani orada bazen onun önüne de bir şey fark ediyorlar, ama çoğunlukla daha faydalı olabiliyor. Tabii yine de bastonu sağa sola sallamak lazım. Tam da böyle dümdüz de tutmamak lazım. Olan etrafa bir şeyler de gerekiyor arkadaşlar. Şöyle tartışılamıyor. Kılavuzun üzerinden yürümeli mi yoksa onu mu takip etmeli? Bu da yerine göre değişiyor. Şimdi burada ben bilmediğim bir yolu olduğu için üzerinden gitmeyi tercih ediyorum. Çok daha iyi bildiğim bir yolsa onu soluma sayar da sağıma alıyorum. Bakın burada da bir otobüs sıra var anladığım kadarıyla. Yani otobüs önünde durdu. Kalkıp diğer tarafa doğru gidiyor. Sesin burada pıs diye böyle bir şey de yaptı. Arkadaşlar şu an ben de yavaş yavaş Ümraniye metro çıkışından Marmaray metro çıkışına doğru yürüyorum diye bilirim. Arkadaşlar bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Evet. Bakın burada mesela kılavuzu takip edip yol sola kıvrıldı arkadaşlar. Yani sağa doğru giden yol hafif sola kıvrıldı. O yüzden bunu takip etmek o tür anlamlarda faydalı oluyor. Yani bazen meydanda siz yolunuzu düz gidemeyebiliyorsunuz. O bir referans alma anlamında faydalı oluyor arkadaşlar. Evet, bugün neler var programımızda? Yine bağımsız hareket deneyimlerine bugün Serap Hanım'ın kaydıyla devam edeceğiz. Serap İlker'in çok güzel bağımsızlık deneyimi var. Dediğim gibi de onun Mucide Kuşlar Diyarında diye Getem'de olan, Getem'de de var olan, başka yerlerde de paylaştılar tabi. Şeyini bakalım. Burada da sağımda bir yankı geliyor. Tabii bir alan var. Orada bir otobüs durağı bir şey olabilir arkadaşlar. Diyelim. Evet. Şu an Bali'de. Hala yoluma takip ediyorum ama şu an sanırım kapalı alan benim için bir referans olsun. Onu geçtikten bir süre sonra sanırım ışıklar gelecek diye tahmin ediyorum. Evet. Birinci kapalı alandı. Tamam. Şu an böyle kalabalıklaşmaya başladı. Evet, sağ olun. Sesleri kabartıyorum. Bir otobüs geliyor. Bakalım. Sağımda Marmaray'ın yürüyen merdiveni var. Evet, tam Marmaray'ın sesini duyabiliyorum. O tarafa doğru yürürsem Marmaray'a gidebilirim, ama ben Marmaray'a gitmeyeceğim. Hatta kılavuzu buradan sonra takip etmeyeceğim. Yol Marmaray'ındayız. Bu da bir fikir olsun. Artık ışıklara yakın. Şimdi şurada bir ne sorayım. Burada ışık mı acaba? Değil. Bir direk var ama ışık böyle değil. Burada ışık sesli olmayınca. Bakar mısınız ışıklar neresi? Yol indi aslında. Tam evet. Yola getirdi beni. Tam karşıya geçecek orada. Evet. Bakar mısınız? Evet, karşıya geçeceğim. Buraya yaya geçirdi mi tam? Evet. Sağda ışıklar
var. Sağda ışıklar var.
Burada iki tane geçiliyor değil mi?
Aynen.
Bir geçtik, şimdi ikinciyi mi geçiyoruz abi?
Yok, normalde büyük bir yol. Dört yol gibi düşün yani.
Ha, şuradan da geliyor.
Aynen,
geliyor.
Oradan da geliyor, arkadan da geliyor, her yerden geliyor.
Şu an geçtik mi tamamen?
Geçtik tamamen.
Tamam, teşekkür ederim, sağ ol. Ha evet arkadaşlar, o yol yolun sağına da geçerlendirecek. Evet, şu an ışıktan karşıya geçiyoruz. Bir atışın solundan geçtik. Geçmiş bir, evet. Duyuyorsunuz. Işığın sesini. Işık tam orada. Evet, tam evet. Işığı duyuyor. Buradaki ışık bu arkadaşlar. Da olsun. Evet, gördünüz. Ben onun biraz daha sol tarafında geçtim. Acaba ışıktan şeye giden bir şey var mı? Baktım. Biz yok. Evet.
Birazcık. Abi nereye içeceğim?
Tamam, ben buradan hallederim abi. Tamam. Sağ ol. Şeye baktım da. Hadi içeri yürüyorum arkadaşlar şu an. Çünkü tam o ışığın orada olduğunu bilmeye gerek yok. Tam doğru bakın. Siz bu tür şey ileride testte işe yarıyor.
Ne tarafa gidiyorsun?
Buradan devam ediyorum artık. Birazcık içeri gidelim. Görün ki insanlar daha çok sen tereddüt etmeye başladığın anda ne tarafa gidiyorsun sorularına maruz oluyorsun arkadaşlar. Şimdi ben bir arayış içindeyim. Yani nereden girsem diye bir yola alınacağını baktım. O nedenle şey yapıyorum. Buralar birazcık böyle ışıktan geçince kaçmanın sağında büfeler başlıyor. Büfelerin olduğu bir bölgeyi. Bastığını vurmak faydalı. İşte burası bir yerlerde biraz daha emin olamadığın zaman bastığını vurmak daha faydalı olabiliyor arkadaşlar. Biraz daha şey oluyor yani sesi de almak. Ne varsa anda solunda yankıları duyuyorsun. Bakın. Şimdi böyle vurduğun zaman sol tarafından gelen akustiğe göre bazen yolunuzla ilgili bir fikir ediniyorsunuz. Şu an ben enin önü iskelesine yaklaşıyorum. Ama hemen de yanında değil. Biraz yürüme durum var. Enin önü iskelesine hala sağda solunda şeyler var. Büfeler var. Fazla yola yakın. Bir anda şuraya gidiyor. Fazla yola yakın. Çok popülist geçer biraz yaklaşık. Çok büfelerin arka tarafına geçmeye çalışalım. Demin tam şeye gelebilirim. Böyle geçelim. Şu sağında bir büfe var. Senin de arka tarafına. Ben hallederim buradan. Çok teşekkürler. Tof tof seviyorum. Diğer tarafına geçtim ve evet bir yol bulduğumu geçmek güzel bir karar vermişim. Tam kılavuzu buldum. Ben yolun kenarındaymışım. Büfeleri geçerek, büfeleri sağ tarafına, büfelerin arkasını sağıma alarak gidiyordum. Bu vapura daha yakın. Burada iskelemi bulmam gerekiyor.
Telefonla nereye gideceksin sen?
Ben hallederim. Çok teşekkürler. Tamam. Sağ olun. Bir tane ikinden daha fazla gidiyorum. Daha fazla aramıyorum yolun etrafında. Sen de insanlar da o yüzden soruyorlar. Yardım da isteyebilirsiniz ama şu an keşif durumdayız, o yüzden eğer bulamazsak isteriz zaten. Şu an tam Eminönü Bakırıskelesi'nin önündeyiz. Kalabalıklarla onu anlayabiliyorsunuz. Eminönü Bakırıskelesi'ne. Biraz sonra tam onun dönüşüne geçeceğim. Konikelerini duydum zaten. Sol tarafını sola gelecek ilk dönüş benim için Beşiktaş'tan bu iskelelerine giden turnikelere giriş olacak. İlk girişi geçtim. İkinci giriş ise demin de dediğim gibi Beşiktaş'tan bu iskelelerine birçok da yaklaşmakta. Benim poğaçacımız var, sevinçimiz var, birçok şey var. Hatta tam bu buraya giriş mi çıkış mı?
Giriş.
Ha, giriş mi?
Evet.
Dur bir dakika.
Bol.
Yok, sağ ol. Bastı. Gelin vapurun kantinini keşfedelim beraber arkadaşlar. Şimdi telefonu yapacağım, alıyorum.
Beşiktaş mı?
Evet, Beşiktaş.
sol merdiven var.
Ha bu merdiveni vapur mu?
Evet. Burada. Devam. Devam. Düz.
Tamam.
Biraz daha düz. Sol.
Tamam. İçeri mi?
İçeri gideceksin değil tamam. mi?
Evet, kantinlere gideceğim aslında.
Tamam.
Kantin devam. Nerede?
Devam et.
Evet. Tamam.
Sağa biniyorsun da. Basamak şeyi var.
Aha.
Engel var. Kantin sağ tarafı.
Sağ taraf.
Biraz daha.
Hı-hı. Merhaba.
Merhaba.
Neyiniz var şu an?
Ne istiyorsunuz? Yemek mi, çay mı?
Yemek olarak tost mu var? Ne var?
Haşhaldı karışık.
Hı-hı.
Hangisini istiyorsunuz?
İçecek portakal suyu var mı?
Var.
Bir portakal suyu alayım ben.
Tost?
Yok, istemiyorum.
Tamam.
Ha, çikolatalar da mı var?
Var.
Ne bunlar? Taderle mi?
Gofret mi? Gofret oluyor.
Gofret, tamam. Teşekkür. Bir tane portakal suyu.
Tamam, şöyle.
Ne kadar?
10 lira.
Bu 5 mi 10 mu?
10 lira. Tamam, yeter. Yeter.
5 ise 10 vereyim yani.
Yok yok. Ha, tamam. Tamam. Şey... tamam.
Ben nereye oturayım abi? Dışarı.
Gel. Basamak var. Gel. Çıkma çıkma, gel oturacağım.
Aslında dışarıda da oturabilirim.
Yok yok. Su 4 lira. Şöyle. Dön.
Teşekkürler sana.
Serbest. Elini uzat.
Teşekkür, çok sağolun. Evet arkadaşlar, şu an itibariyle portakal suyumu aldım. Pipetli bir bardak daha. Gelmiş durumda portakal suyu. Evet, bu arada şöyle bir bastonu toplayacağım. Böyle. Elimde bu varken bastonu nasıl toplanır? Güzel bir konu. Şu yaslanma yerine dayarsam. İstemiyorum, teşekkür.
Yok yok yok, portakalın yanında veriliyor.
Yok, istemiyorum, sağ olun. Yemeyeceğim. Alır mısınız? Teşekkürler. Elime bir poğaça tutuşturdu arkadaş, ben de. Yok dedim, portakalın yanında veriliyor dedi, yalan. Diye çocuk kandırır gibi bana kandırdı ve şey oldu, ben de istemiyorum dedim. Zaten yemeği düşünmüyordum, istesem alırdım. İlginç işte, böyle küçük muamelelerle karşılaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an vapur iskelesindeyim. Dilerseniz bir tane kaydını dinleyelim sizinle. Nasıl bağımsız harekete başlamış kaydını dinleyelim.
Merhaba arkadaşlar, ismim Serap İltaş, İstanbul'da yaşıyorum. 7 yaşındayken sol gözümü, 14 yaşındayken de sağ gözümün görme yetisini kaybettim. Ayrıca doğum esnasında doktor hatası sebebiyle de sağ kolumda sakatlık kaldı. Ama bu hayata küsmeme sebep olmadı. Kör olmadan önce kolumun sakatlığı benim hayatımı engellemiyordu. Gördüğüm için dilediğim gibi hareket edebiliyor, koşabiliyordum. Görme engelli olduktan sonra annemin, babamın, ablamın ya da yakınlarımın koluna girerek dışarıda gezebiliyordum ya da aileme eşlik ediyordum. Gitmek istemediğim yerlerde bile onlara dahil olmak zorunda kalıyordum. İleriki yıllarda rehabilitasyon merkezini keşfettik. Rehabilitasyonda 6 ay eğitim aldım. Bastonla da orada tanıştım. Kendisi dedelerin kullanmış olduğu bastona çok benziyordu. Bu baston benim bağımsız hareket hevesimi kırıyordu. Rehabilitasyon eğitimim bittikten sonra almış olduğum baston eğitimini kendi çevremde uygulamakta güçlük çektim. Bu nedenle de baston kullanmayı bıraktım. Ev içerisinde olsun, apartman içerisinde olsun tek başıma bastonsuz hareket edebilirken apartman dışına çıktığımda hareketim kısıtlanıyordu. Yine eskisi gibi başkalarına bağımlı kaldım. Birilerinin keyfi olursa beni istediğim yere götürüyorlardı. Keyfi yoksa da evde bekliyordum. Daha sonra derneklere gitmeye başladım. Orada bastonuyla bağımsızlıklarını kazanmış görme engellilerle karşılaştığımda bana bir cesaret geldi. Tekrardan ikinci kez bastonla tanıştım. Ama bu keski tanıştığım baston tekerlekli ve katlanabilirdi. Bu da hem kullanımı kolay hem de benim için rahatlık oldu. Tabii ki ailem ve yakınlarım tek başıma bastonla bir yerlere gitmeme razı değillerdi. Bunun sebebi de korumak amaçlı yaklaşımlardı. Yavaş yavaş arkadaşlarımın da desteğiyle bu sıkıntıları da uzun bir sürede olsa aşmış oldum. Şu anda gelmiş olduğum durum, sol elimi devamlı aktif olarak kullanmaktayım. Bu baston kullanmama da tabii ki engel değil. Bastonumla dilediğim zaman, dilediğim yere gidebiliyorum. Kendi ayaklarımın üzerinde mücadelemi vermekteyim. Elbette dışarıda karşılaşmış olduğum bir takım sıkıntılar, engeller olmakta. Zaman zaman hepimizle karşılaşmaktayız ama bunlar beni asla yıldırmazlar bana. Tek elimle nasıl baston kullandığımı soruyorlar. Sanki onlar iki elleriyle kullanıyorlarmış gibi. Oldukça ironik bir durum. İster sağ el, ister sol el olsun hiç fark etmiyor. Önemli olan bastonu doğru ve bilinçli bir şekilde kullanabilmek. Bastonu doğru bir şekilde tutmak da yetmiyor. Yönleri doğru tespit etmek, bulunduğumuz yerlere göre yeni teknikler geliştirmek, yürüdüğümüz bazı yerleri de baz alarak kendimize göre yöntemler geliştirerek hayatımızı kolaylaştırabiliriz ki bunu ben de yapmaktayım. Karşılaştığımız engeller ve geçirdiğimiz küçük kazalar bizi yıldırmamalı. Tam tersine bunlardan ders alarak, hatalarımızın farkına vararak ve yeni yöntemler geliştirerek mücadele etmeye devam etmeliyiz. Baston benim olmazsa olmazım. Nereye gidersem gideyim, gerek yanımda refakatçim olsun, gerekse tek başıma. Her zaman, her daim bastonum yanımda. Ama aksesuar olarak değil, benim bir parçam olarak. Çift engelli olmam normal yaşantımı hiçbir şekilde olumsuz anlamda etkilememektedir. Bilgisayarımı, telefonumu çok rahat kullanmaktayım. Ev ortamında olsun, dışarıda, sosyal hayatta olsun, normal bir şekilde yaşantımı sürdürebilmekteyim. Her türlü ihtiyaçlarımı, alışverişimi yapabiliyor, kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. Engelimiz ne olursa olsun, azmettiğimiz sürece aşamayacağımız engel yoktur. Her zaman şunu da söylüyorum, umut oldukça hayatta vardır. Özgürlüğümün ve bağımsızlığımın sembolü olan bastonumdan asla vazgeçmem.
Bir alkış gönderelim. Evet, gerçekten çok güzel bir anlatım yapmış Serap Hanım. Kendisinin ellerine sağlık diyoruz. Bir iki şey yine dikkatimi çekti. Birincisi şunu dedi. Rehabilitasyonda bana verdikleri baston çok fazla kalın, uzun. Öyle bir ekol var. Amerikan ekolü, çok uzun bastonlar veriyorlar ve katlanamayan bastonlar veriyorlar. Ve şöyle bir sorun var. Evet, bunu ben de uzun baston kullanıyorum ama bunu dayatmak, bunu dayatmaya çalışmaları insanlara aslında ciddi bir sorun. Dayatılacak bir şey değil bu. Çünkü gerçekten estetik kaygınız olabilir. Daha bir süs gibi olsun istiyor olabilirsiniz. Yanınızda taşıyor olabilirsiniz. Katlamak istiyor olabilirsiniz. Ama gerçekten birkaç şeyde görmüştüm. İlle böyle bunu kullanacaksın gibilerinden. Yani insanların dün çok güzel bir tweet dizisi oldu. şablonlarla ilgili. Yine kendi şablonumuzu başkalarına dayatma meselesinden bahsediyoruz arkadaşlar. Kendi şablonumuzu birilerine dayatma olayından bahsediyoruz. Bu da öyle yani, ille uzun baston kullanılır. Hayır, herkes kendine göre farklı yöntemleri olabilir. Dün bu konu nereden açıldı? Metrolarda. Hep şunu yaşıyorum ben son dönemlerde. Ümraniye metrosundan aşağı indiğim zaman arkadaşlar, orada bir kılavuz çizgi var. O kılavuz çizgi, asansörden iniyorum. Dümdüz gittiğim zaman hemen ileride sağ tarafa döndürüyor beni ve oraya döndüğüm anda metronun giriş noktasına gidiyorum. Çok güzel. Benim şablonum o. O yolu kullanıyorum. Ama muhtemelen başkaları asansörden iner inmez sağa dönüp önce öbür metro yoluna ulaşıyor, oradan biniyorlar. Öyle olduğu için ben ne zaman asansörden inip karşıya doğru yürüsem, dur yanlış gidiyorsun, burası değil diye üstüme eliniyor. Yani böyle bir nokta karşılaşıyor. Kendi şablonunu bana dayatmaya çalışıyor. Bunu çok sık yaşıyorum. Yani biri varsa metroda, 5 binişimden 3'ünde bu olayla karşılaşıyor. Geldik mi?
Evet geldik ama tamam. Şu anda daha doğru.
İşte şablon dediğimiz o. Yani herkes kendi şablonunu başkasına dayatmaya başlıyor. Yaklaştık. İnsanlar kalkmaya başladı. Ama bu yeni vapur değil, eski vapur. Merdivenlerle çıkılan vapurdu arkadaşlar. Bugün kantini kullanmak için alt katına geldim. O yüzden üst kata çıkmadım. İçeride oturuyorum. Dışarıda oturmadım. Yine salınım bitti. Bu vapur, diğer vapurun iki tane girişi var. Hem önde hem arkada dönmesi gerekmiyor. Ama bu vapurun tek bir girişi var. O yüzden bindiğim yerden ineceğim. O yüzden vapur geldikten sonra bir de yanaşmaya çalışıyor. Şu an herkes ayağa kalktı ama herkes bekliyor yani. Kalkmanın anlamı yok. İnsanlar ne zaman hareket etmeye başlarsa ben de o zaman kalkacağım. Bakalım. Bakar mısınız?
Evet.
Karşıya geçebilir miyim şuradan?
Tamam,
beraber?
Geçelim. Buyurun. Burada arada bir taşlar var ya.
Evet doğru. Bu biraz mantar. Evet. Tamam, şimdi geçtik galiba. Çok teşekkürler. Tamam. Sağ olun. İyi günler.
Dümdüz gidebilirsiniz. Yok.
Tamam. Evet, artık kaldırımdayım. Dümdüz gidiyorum ve otobüs duraklarına doğru yürüyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu bir meydan. Mesela burada isterdim kılavuzlu olmasın. Çünkü çok büyük bir meydan. Neresi durak yani? Her yere gidilebilir. Yani sağım solum açık. Enim arkam sağım solum sobe. Ya da bir tane minicik bir şeye denk geldim. Ama bakalım. Bir ipucu bulabilecek miyim buradan? Ama bir de çıkıyor. Henüz otobüs duraklarına seslerini duyamadım. İleride merdivenleri bulmak. Dediğim gibi 4 set parça parça, sonra grup merdivenler vardı. 3 tane tam parça parça, 4.'den sonra grupların başında bir ortam. Ben yavaş yavaş yürüyorum meydanda. Biraz sonra ileride. Bakalım bugün bulabileceğim mi? Biri olmadan. Ormanda gelip Tam'dan da arabalar geçiyor. Yani dedim ya bu meydan diye. Emin olamadım. Yine yine sormam gerek. Evet. Oradan bir arabalar geliyor. Şöyle ben yine sorayım ben yine. Rampa. Biraz daha soluna yanaştık yolun. Sağ tarafından arabaların geldiğini fark ettim. Ben yeni buldum dostum.
Abi sağ tarafa doğru gel.
Ha, tamam.
Görebiliyor musun?
Evet, buradan
sağ,
gidiyor.
Sağ, gidiyor. Önünde motor var. Dur abi.
Nerede
dur
motor? Abi, sağdan mı geçiyor? Tamam.
Gel gel gel sağdan.
Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun.
Şimdi sola doğru biraz kıvrılarak devam edelim.
Evet, ilk merdiveni buldum arkadaşlar.
Önünde
biliyorum. Bir otobüs durağına gideceğim aslında ama.
Abi hemen düğümüzü devam et.
Böyle mi?
Sağa dön.
Ha, tamam. Tamam, teşekkürler. Ha, bugün arkadaşlar yolun hep sağından, en sağından geçmişim caddeyle. Evet, dediği gibi bugün merdivenleri kullanmadım. Yolun en sağından geldim. Ve şu an itibariyle iki dönüş noktası kavşağı. Tamam, ben hallederim buradan. Sağ.
Gel, gel böyle, gel böyle.
Tamam. Şimdi tam sola döndüm. Ve durağa yaklaşıyorum. Sonra montaj. Evet, burada vuruyorum bastığını ki durağın yankısını vuralım. Durak bura mı?
Bura bura, bekle.
Sahilden geçen bir araba gelince haber verir misiniz? Bebek.
Tamam.
Durağın içi bura değil galiba.
Burası burası. Böyle bak, böyle.
Tamam.
Böyle
bak. Evet, dediğim gibi orada bir meydan olduğu için arkadaşlar sağ tarafına doğru gelirseniz bir yer bir yol var, kavşak yok noktası var. Ben o yolun yakınından ileriye doğru geldim ve o yol bitince sola döndüm. O şekilde de gidilebilir. Tam ortasından çıkarsanız merdivenlerle buraya çıkabiliyorsunuz. Hani farklı farklı yöntemleriyle o yolu tercih edebiliyoruz. Bu noktasıyla ilgili. Şu an bakalım. Bugün bineceğim otobüste anons var mı yok mu onu göreceğiz. Şu an durakta bir otobüs yok. Tam da durağın içinde değilim. Aslında durak biraz daha sol tarafımda. Ama bir sürü insan bekliyor zaten bu noktada. O yüzden fark etmiyor. Arkadaşlar, şu an itibariyle hiçbir otobüs gelmedi. Onların gelmesini bekliyorum ilerlemek için. Bu arada bizim bebek benim yürüdüğüm yolda da yol çalışması olacakmış doğalgaz. Üniversitenin doğalgaz değişimleri başlayacakmış. O yüzden belli bir noktasında bir çukura mukura düşmem inşallah. Yollarda çalışma vardır diye ummak istiyorum. Öyle lantiye bırakmadıklarını ummak istiyorum yolda arkadaşlar. Ama daha başlamamış da olabilir. Çünkü 20 Haziran'la 1 Kasım, 11 Kasım arasında parça parça farklı bölgelerinde çalışma yapılacağı söylendi. O çalışmaları da bakalım bize denk gelir mi gelmez mi zamanla görürüz. Evet, artık Beşiktaş'tayız. Vapur yolculuğumuzu bitirdik ve otobüs gelmesini bekliyor. Bir tane tıs sesi duyuyorum. Ama buraya yanaşmadı arkadaşlar. Tam önüm yok. Bu tür zamanlarda gelen otobüsleri de görmenin yolu var. Mobiyet.et ile hani hangi otobüsün nerede olduğunu, ne kadar sonra geleceğini anlamak için Mobiyet.et programını kullanabiliyoruz. Keşke geldiğimde baştan açsaydım. Birkaç tane hat var. Durak ekranlarında yazan bilgiyi Mobiyet.et sürecinden de takip edebilirsiniz. Mobiyet.et, YTT'nin bir otobüs durak uygulaması. MOBIETT yazılıyor. Bu programı indirdiğinizde size yakın durağı zaten direkt gösteriyor. Durağın içine girdiğiniz zaman da o durağa gelen otobüsleri tek tek görüyorsunuz. Telefonunuzu her salladığınızda o liste yenileniyor ve her otobüsün durağı kaç dakika uzaklıkta olduğunu size belirtiyor. Bu şekilde öğrenebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok beklediğinizde yine sorabileceğiniz yöntemler. Ha, tam tutuyor mu tutmuyor ama bir fikriniz oluyor. Mesela şu an bu durağı hala herhangi bir otobüs gelmiş değil. Saatini kontrol edelim. Evet, saatimiz 7.39-7.40'ı bulduk. Biraz sonra ilk otobüs geçecek. Epey de bir zamandır bir otobüs gelmemiş. Durağın belli ki bekleyen epeyce insan var. Şu an arkamda, önümde, sağımda, solumda insanlar bekliyorlar arkadaşlar. Bakalım. Gelen var ama otobüs değil. Muhit'le de otobüs takibi yapılabiliyor ama onu çok test etmedim. Nasıl takip ediliyor Muhit'te? Muhtemelen gelen şeyi söylüyor ama ne kadar tutturuyor ondan emin olamıyorum. Mobi YTT daha, YTT'nin resmi şey olduğu için sanki bana daha güvenilir geliyor. Bu arada WeWalk'ta bu noktada faydalı olabiliyor arkadaşlar. Ama onda direkt bir otobüse hedef almanız gerekiyor bir volta şey yapacaksanız. Dediğim gibi onun otobüs boyutunun o toplu taşıma modu. Bu neresi abi?
Hangi bu otobüs? Bebek. 22.
Hah tamam, 22 mi? Tamam. Aynen. Teşekkür ederim. Çok ederim. Ha, çok ederim.
Gel.
Tamam tamam.
O tam sana geldi kapı.
Şanslıyım. Evet. Bakın boş yer olabilir. Var gerçekten. Çok özür dilerim abi. Bunu topluyorum, sonra konuşacağım. Arkadaşlar bir otobüste boş yer olduğunu nasıl anlarsınız? Mesela buna çok tartışılan bir konu genellikle. Her zaman o kadar kolay olmuyor. Ama şu an ben birkaç ipucunu değerlendiriyorum. %100 doğruluğu yok ama bir kere otobüse bindiğimde ilk binenlerden biriydim ve otobüs içi boştu. Yani etrafımda yanında kimseler yoktu. Böyle zamanlarda ben hep sağ taraftan gidip hafifçe yaslanma yerlerine dokunuyorum. Çok uçlarına. Yani yaslanma yeri boş gibiyse hemen biraz daha ileri dokunuyorum. Biraz daha boşsa oraya oturuyorum arkadaşlar. Genellikle de tutuyor. Böyle çok iyice ellemiyorsanız ucundan zaten biri varsa belli oluyor, omuzuna değmiş oluyorsunuz. Çünkü insanlar da benim omuzuma değiyor buradan, çünkü daptaracık bir yol, hani onda bir sıkıntı yok. Hani yaslanma yerinin ucun uçlarına dokunarak ortaya, kapıya doğru ilerliyorum ve orada eğer bir boşluk varsa yaslanma yerinin ucunda o zaman oturuyorum. Genelde yanılmadım, yine de dikkatli olmanızı öneririm. Otobüslerdeki en büyük sorun şu: acaba boş yer var mı diye sorsan yoksa da yer verebiliyorlar. O yüzden otobüslerde boş yer bulmak o anlamda sıkıntı olabiliyor. Ben genellikle kalabalık gibiyse ya da otobüsün ortalarına bindiyse yer sormuyorum. Ama şunu yapmaya çalışıyorum, size de gördüğünüz gibi. Orta kapının hemen karşısında olan alana yanaşmaya çalışıyorum. Oradan yer istemek daha kolay oluyor. Oradaki o demirlerden tutunmak ayakta giderken daha rahat olabiliyor. O yüzden o bölgeye genelde hareketlenirim. Mesela şimdi binseydim otobüse, zaten dolu, her tarafımda insanlar ayakta. Bu hemen boş yer yoklamanın anlamı yok. Ama bu demin ilk bindiğimde boştu otobüs. Bu dolulukta değildi. O nedenle gidip ben hafifçe yaslanmaya dokundum ve ilk bulduğum yere oturdum. Evet, o ses Allah'tan otobüs durduğunda hareket ediyordu arkadaşlar. Tam motor hizasındayım. Pırrr diye. Otobüs hareket ederse bu ses de azalacaktır. Şimdi her zamanki koşumuz başlıyor. Bakalım anons var mı? Yok. Çünkü olsaydı şu aşamada konuşurdu herhalde. Evet, şu an itibariyle bakıyorum ve anonsun olmadığını görüyorum. Çünkü bu durak direkt Yahya Efendi durağıydı. Ama söylemedi. Evet. Yeni bir tweet bildirimi. Bu hafta yine anonsların az olmaya başladı. Bir haftayla karşı karşıyayız arkadaşlar. Sayı çok da yüksek değil. Üzgünüm. Evet. Şimdi bu durumda ne yapalım? Önce hemen ben bir ayarlayayım da yanlış olmasın arkadaşlar. Hemen bir etiketimi buldum. Hemen etiketin içine giriyorum. İBB Durak Anonslarını neden kapatıyor? Etiketin içine girdim. Tweet oluştura bastım. Hemen yazalım. İşlerden breed. Aa. 0-21-22. Hattımda yine anons yok. Şimdi burada et yapalım. Et IETT. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar et işareti koyup Twitter'da bir şey yaptıktan sonra onunla ilgili öneriler çıkıyor. Evet. IETT desteği de işaretledim arkadaşlar. Şöyle yapıyorum bu arada. Bir de mention etmek istiyorsanız et işareti yapın. O kişinin birkaç harfini yazıyorsunuz. Sonra ekranın ortasına bir yere dokunduğunuz zaman onun sonuçları çıkıyor karşınıza. Ve ondan görüyorsunuz arkadaşlar. Keşke bu bildirimleri yazmak zorunda kalmasak. Gerçi ne işe yarıyor onu da bilmiyorum. Yani sürekli bunları yapıyoruz ama herhangi bir işe de yaramıyor maalesef. Bir şekilde anonsu yine duyamıyoruz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Artık ben kaptana sormayı da gereksiz buluyorum. Yani zaten açıyor olması lazım. Her seferinde o polemiğe girmek de sıkıntılı olabiliyor. Evet, ben bu bite gireyim. Bekliyorum. 8 durak. Buna tıklayalım bakalım. Hah, evet. Evet. Evet. Benim şeyim gitmiş, tekrar Boğaziçi Üniversitesi durağını seçiyorum. Yanlış okudum o VIP arkadaşlar. Ekranı değişti. Ama Kuru Çeşme durağına geliyorum. Aslında doğru şeyi okuduğu halde Movit ekrandan çıktı. Menü falan geldi. Orada tekrar git Boğaziçi Üniversitesi durağı tıkladım. Bu arada yanımdaki arkadaş hiç konuşmayan ve benim soruma cevap vermeyen arkadaş demedi. Sadece bacağıma dokunup ineceğim işareti yaptı ve indi. Sessizce. Arkadaşlar herif herhalde çok konuşuyorum diye bana sinir olmuş olabilir. Böyle kişilerle karşılaşıyorsunuz. Demin ilk ona sordum kapı numarasını. Ama bana cevap vermedi arkadaşlar. Muhtemelen duydu. Sonrasında da böyle bacağıma şöyle tak tak vurup gitti. Öyle tip bugün böyle kişilerle karşılaşıyoruz. Vapurcu arkadaş poğaça vermeye çalıştı. Biliyorsunuz. Ondan sonra bu adam bacağıma vurup gitti falan. Her gün her şey çok yoluna gitmeyebiliyor. Böyle durumlarda da hep karşılaşıyorsunuz dinlerde arkadaşlar. Şu an kolej durağına yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Ben artık Movit önümde açık. Tweetimi gönderdim. Bebek sohbetimizde de sizinle biraz bilişim tarihini konuşuyor olacağız. Bana bakayım, bugün bana yazan var. Bir ona bakayım ben. Bahsettiğim konular varsa ben onlarla bahsettiğin tekrar. Özellikle şu konuyu da anlat, bu konuda da konuşalım dediği şeyler varsa araştırabiliriz arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Arnavut köy durağına doğru geliyorum. Ama en azından bu otobüsümüzde klimamız var arkadaşlar. Geçen bildiğimiz otobüste klima yoktu. Klima olmayınca çok daha yollar karışık oluyor, kötü oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi biraz sonra size bilişim tarihinden bahsedeceğiz. Ha bu arada otobüsteyken şeyi anlatayım. Yine belirttim. Metrolarda internet olduğuyla ilgili geçen bir haber vardı. Yani İBB metrolarda duyuruyormuş her yerde afişlerle. İnternetimiz var vesaire vesaire. Gerçekten test edeyim dedim. Önce Ümraniye hattından biliyorsunuz ben geliyorum. Ümraniye'den Üsküdar'a geliyorum. O hatta geldim. O hatta baktım Wi-Fi'nin içine. İnternet yok yani herhangi bir şekilde bağlanabileceğim bir Wi-Fi'yi bulamadım. Ama dün Hacı Osman metrosundaydım arkadaşlar. Hacı Osman metrosunda Hacı Osman'dan biliyorsunuz Yeni Kapı'ya kadar giden o ilk metro Avrupa yakasında ikinci metro hattı M2 oluyor galiba onun adı. O hatta İBB Wi-Fi diye bir şey gördüm arkadaşlar. İBB Wi-Fi. Ona bağlandım, girdim. Süreç nasıl işliyor? Ona girdikten sonra bir ekran geliyor karşınıza. Ben daha önce giriş yapmadığım için kayıt ol linkine tıkladım. Orada adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı ve e-posta adresinizi yazmanız gerekiyor. Sonrasında kaydol dediğiniz zaman başka bir ekran geliyor. Telefonunuza da SMS'inize bir şifre geliyor. 4 haneli geldi bana bir şifre. Oraya o şifrenizi girdiğiniz anda bağlanıyorsunuz. Ama ikinci kez girdiğimde onu bir dahaki girişimde test edeceğim. Tekrar benden o şifre geçerli mi olacak? Yeniden mi şifre gönderecek? O boyutunu çok bilmiyorum arkadaşlar. Yani ama İBB Wi-Fi şu an benim gördüğüm Hacı Osman metrosunda var. Başka metro hatlarında var mı onu bilmiyorum. Marmaray'da yok onu biliyorum. Marmaray'a baktım Marmaray'da yok. Ümraniye Üsküdar Çekmeköy metro hattında da yok. Ama bu yeni açılan belki Mecidiyeköy Ali Beyköy metro hattında vardır. Şimdi bilmiyorum onu bir araştırmak lazım. Arkadaşlar bu arada ben Bebek durağına geliyormuşum. Bu ne demek? İki durak lazım arkadaşlar. İBB Wi-Fi'ye da bu şekilde bağlanabiliyorsunuz. Aklınızda olsun. Eğer bir gün metroya binerseniz uzun da bir yolculuğunuz varsa deneyebilirsiniz. İstasyonlarda çekiyor ama tabii diğer yerlerde kullanmak için. Ne kadar başarılı, ne kadar verimli. Ben bağlanmak için ancak bağlanabildim aslında. Bağlandığımda veznecilere gelmiştim. Abi test edeyim diye. O yüzden ne kadar başarılı, ne kadar kullanışlı, her an çekiyor mu, çekmiyor mu gibi detayları bilemiyorum. Bazen reklamını yapıp sonra yeterince kullanmıyorlar. İnmene az kaldı mesajı geldi arkadaşlar. Bebek durağında gerçekten de az kaldı. Şimdi bu gelen durak küçük bebek olacak. Sonra da Sarıyer. Evet bu arada bastonumun lastiğini açtım. Yavaş yavaş. Bu durakta da dursun ondan sonra kalkayım. Önümde düğme var mı? Önümde düğme yok. Evet. Dedi. basmış gibi. Evet. Teşekkür. Artık geçtim arkadaşlar ve bebek tarafına. Günaydın. Evet arkadaşlar, artık durağındayım. İndim. Bebek yola çıktım. Bebek yok. Neyse. Ve şu an itibariyle yokuştan yukarı doğru çıkmaya başladım. Sağ tarafında yüzme havuzu, sol tarafında ne var bilmiyorum, üniversitenin duvarları ve oradan artık bebek yokuşumuzda sohbetimizi rahatça yapabileceğimiz alana gelmiş durumdayız. Dediğim gibi bu yolun bir tarafında kazı başlayabilir. Umarım öyle bir kazaya kurban. Ne zaman başlayabilir? Daha var da olabilir buraya. Ama bize gelen bildirime göre Mithat Alan Film Merkezi'nin oralardan bir kazı yapılacağı yönündeydi. O yüzden o yolda özellikle trafodan sonraki kısımda dikkatli olmakta fayda olabilir diyerek güzel kuş kokuları, kuş testleri ve çok güzel kokular eşliğinde yoluma devam ediyorum. Evet arkadaşlar, an itibariyle yoldayım. Ne anlatıyorduk bugün? Biraz bilişim sohbeti yapalım. Neden? Aslında mesele iPhone 6'da büyük bir yenilikmiş gibi gelen eski bir dostum ekran okuyucunun içine girmesi, voiceover'ın içine girmesi, o da ne de Eli Quinn sesi. Bu birçok benim gibi eski jenerasyon körlerinde, bir de özellikle İngilizce konuşan ülkelerde, Amerika'da heyecan yarattı. Eli Quinn sesi. Şimdi benim anladığım kadarıyla programı dinleyen arkadaş grubumuz, jenerasyonumuz genelde gençler. Tabii aramızda benim yaşlarda olanlar da var ama hani 20'li yaşlarda olan arkadaşlar varsa 20-25. Nedir ki bu Eli Quinn? Yani ne alaka? Diyebilecek ki o sesle büyümediler. Onlar bilgisayarı ilk kullanmaya başladıklarında muhtemelen Aylin sesi vardı. Ya da kiminiz de Gelda sesiyle başladınız. Geveze seslerini kullandınız falan. Hani öyle bir şey yoktu. Bu nedenle de yani ne alaka? Niye bu kadar insanlar Eli Quinn geldi diye şey yapıyor diye düşünebilirsiniz. Ama tabii ki Android kullanıcıları bilir Eli Quinn'si. Ya da Jaws'ın içinde hep vardır. Eli Quinn sesi. Oradan da bilebilenler mutlaka biliyoruz Eli Quinn'si. Ama hani niye bu kadar heyecan yarattı diyebilirsiniz. Onunla ilgili yine dün Jonathan Moss'un bir podcast'ini dinliyordum. O da anlatınca dedim ben de anlatayım. Hani bu güzel bir konu. Eli Quinn sesi niye çok önemliydi zamanında? Şundan önemliydi arkadaşlar. O sesin önemini anlamak için 1990'lı yıllara, 80'li yıllara kadar gitmemiz gerekiyor. Çünkü Eli Quinn'in galiba çıkış yılı 1997'ymiş. Onu Jonathan Moss'undan öğreniyoruz. Çıkış yılı derken aslında şeyin içine gelişi, yani Jaws'ın içine geçişi 1997 olarak görünüyor. Peki nedir? Bunun ondan önce ne yapıyorduk peki? Ondan önce aslında arkadaşlar genellikle bilgisayarda o kadar güçlü değildi bir kere. DOS ortamında kullanılıyordu. Windows ortamına geçen bilgisayarlar başlamıştı ama bilgisayarlarda ses çıkması o kadar çoğu zaten sessiz gelen aletler. Yani ses kartı vesaire şeyinde varsa da çok fazla değildi. Çoğunlukla harici bir, yani siz bir ekran okuyucu satın alıyordunuz. Üzerine bile harici bir ses kartı takmanız gerekiyordu. Üçüncü bir hoparlör takmamız gerekiyordu arkadaşlar. Ve bu şekilde o da ciddi pahalıydı. Türkiye'de örneğin bununla ilgili 94'lerden sonra başlayan Supernova HAL dediğimiz sistem. O aslında Türkiye'ye gelen ilk bilgisayardır. Öyle söyleyebilirim. Dünyadaki ekran okuyucu ve bu Dektok galiba kullanıyordu, bilmiyorum. Yok. Başka bir sesi vardı onun ama o ses hoparlör ayrı bir cihaz yani. Ekran okuyucu artı o cihazı bilgisayara bağlıyordunuz. o şekilde kullanabiliyordunuz. Bu neye yol açtı böyle olunca? Çok çok az kişi bilgisayar kullanabiliyordu. Yani kişisel anlamda çok biri anca alırsa, şanslıysanız yeterince öyle bir sisteminiz oluyordu. Sizin kendi başınıza hani ben bilgisayar aldım onda da bir deneyim gibi bir şansınız olmuyordu arkadaşlar maalesef. O dönemlerdeki şeylerdi. Ama işte 1997 yılı Panther Johnson ilk kez dedi ki ben artık harici bir ses kartı kullanmayacağım. Eğer sizin bilgisayarınız varsa, bilgisayarınızda ses kartınız yüklüyse onun içine çalışabilecek bir Panther rejim olacak. İşte bununla da Eliquis'i ilk çıkarttı. 3.2 galiba Johnson 3.2 versiyonuyla ilk Eliquis seslerini duymaya başladığımız dönem oldu arkadaşlar. Bu o dönem için çok çok önemli bir devrim. Niye? Çünkü bu durumda herhangi bir bilgisayara ekran okuyucu kurup deneyebilme şansınıza erişmiş oldunuz. Yani herhangi bir bilgisayara. Bu arada geçen şey soruyordu bir arkadaş sormuş. Toprak yolla şey. Evet bakın burada toprak bir yol var. Burası da asfalt. Burada bir kaldırım yok. Arkadaşlar bu adresini şu an bu bebek yolunda. O yüzden o toprak yollara bakmak gerekiyor. Evet. Kim sormuştu? Bir arkadaş sordu. Adını unuttum. Mail gruplarında söylüyordu. Ben de dedi. Evet özellikle kasabalarda veya daha şehrin olmadığı yerlerde pek kaldırım olmuyor. Bizim köyde de aynı. Sağ tarafın toprak oluyor. Zaman zaman o toprak yolla asfaltı takip etmek bir yol şey olabiliyor. Kenara geldiğinizde toprak yolla. Tabii onun bir riski de şu. Keh dediğimiz yani uçurumlar olabiliyor yol üzerinde. O uçurumlara da dikkat edin o toprak yollara giderken. Biraz daha tehlikeli olabiliyor bazen. Evet bu tür durumlar. Ben de bu yolda aynen toprak yollara bakıyorum. Sağımda kenarda toprak yol varsa biraz sola yanaşıyorum. Ya da solumda toprak yol varsa sağa yanaşıyorum. Bu arada virajları dönerek gitmeye devam ediyorum. Artık yolu bildiğinizi varsayarak tekrar bebek yolunu anlatmıyorum. 10 civarında. 9'du galiba. 9 tane virajdan oluşan bir ekran. Mesela bugün de kuşlarımız gayet aktifler. Burası biraz daha serin bu arada şeye göre. Üsküdar daha sıcak bir alandı. Burası biraz daha serin bir noktadayız. Ne anlatıyordum? Tarihçeden bahsediyordum. Evet. İşte Eliquis'in o dönem çıkması ve benzer seslerin çıkması çok ciddi bir devrim. Çünkü ilk kez siz herhangi bir bilgisayarda ekran okuyucu kullanabiliyordunuz ve 40 dakikalık modu vardı Cansu. O 40 dakikalık moduyla indirip en azından kullanabiliyordu. Bu müthiş bir şeydi. Birçok insan o 40 dakikayla kullandık Cansu oyunlarda. Tabii ki Türkçe bir ses yoktu o yıllarda arkadaşlar. Yani tek seçeneğimiz oydu. Ama yine bile burada çok önemli. Biz hatta Boğaziçi Üniversitesi'nin bilgi işlem merkezi vardı. Biz 1998'de Mahmut Dağ, onu da şey yapayım, çok gerçekten gelişildi. Neden kurmayalım diye. Bilgi işlem merkezindeki iki bilgisayara ekran okuyucu neden kurmayalım diye konuşuldu. Ve ilk ekran okuyucuyu da ben o zaman kurmuştum. Sanırım 98 değil, ben 90, evet 99'un 98'de okula başladım. Evet 98'de birinci sınıfa başlamıştım. Sanırım 99'un ocağı gibi falandı ama onlar da 98'de kurdular. Yani biz bayağı gecikmeden o sürece hakim olmuşuz. CAF programının Boğaziçi'ne kavuşturulması. Ben o ilk ses duydum ya bu ne biçim ses falan algılayamamıştım daha 20 yaşındayım. Tabii ilk kez sentezi izlemiştim. Ama o dönem Civan abiler falan çok heyecanlılardı, Mahmutlar falan. Onlar daha iyi kullanıyorlardı. Çünkü o kadar iğrenç sesler vardı ki daha önce Braille Speak kullananınız oldu mu bilmiyorum. Braille Speak'in içinde garip bir ses vardı böyle. O sesle bir saatler konuşuyordu. Birkaç öncesi program vardı mesela Vocalize diye bir program vardı. DOS ortamında yine Tiny sanırım. Tiny miydi? Öyle bir program vardı. Yine DOS'la çalışan birkaç. Ama bunlar çok çok sınırlı sayıda insanın bilgisayar kullanmasını sağladı. Bir de tabii Jaws'ın Windows'ta çalışıyor olması çok önemli. Hani hem Windows oluşu hem içinde bir ekran okuyucu oluşu bambaşka bir devrimsel süreçti. Ve o yıllarda hatta ilk kurulan grup da görmeyenler arasında Türkiye'de. İbrahim Elibal, Aykut Engüçlü, Çağrı Doğan gibi insanların Türkiye'deki ilk bilgisayar kullanan grup insanlar. Tabii Lokman Ağrı'yı unutmayalım. Onlar ilk DOS kullandılar ama bu hareket anlamında, bunu böyle bir harekete dönüştürme anlamında kullandığı grup. Hatta bir bilişim platformu oluşturdu ve Körler Bilkent Üniversitesi çatısı altında Mustafa Akgül hocamızı da rahmetle analım. Oluşturulan Körler İleti grubuydu. Bu Körler İleti grubu yaklaşık bir 7-8 yıl bu alanda neredeyse tek gibiydi. Şimdi bir sürü farklı grup var. Ve birçok kişi o gruba girdi, orada yazışmaları öğrendi vesaire. Türkiye'de öyle başladı bu süreç. Ve bizim 98-99'daki ilk kavgalarımız, mücadelemiz, önce yoğun bir kampanya yaptık. Eli Kunis'te Türkçe olsun, Türkçe ses gelsin falan diye. Hatta bu konuda Halil Hoca, Halil Köseler anlattığına göre 6 nokta falan başvuruyordu oradan. Onlardan o zamanın parasıyla 200 bin lira istiyorlar Türkçe'yi yapmak için. Satış garantisi istiyorlar falan. Tabii kimse de o kadar para yok. Hani böyle ciddi bir şey isteniyor. Eli Kuyus'un Türkçe. Maalesef yaptıramadık. Keşke yaptırabiliyor olsaydı öğrenenlerle. Ama bir sürü insan Türkçe'yi onunla... O yüzden çoğu hala benim gibi eski bilgisayarcıların çoğunun bilgisayarında Eli Kuyus'la başlar. Yani Türkçe'de olsa onunla okuyordunuz. Eli Kuyus'un bir anlamda da bu anlamdaki avantajı şu: çok hızlı tepki veriyor olması. Yani birçok yeni sentezci çıksa da onun hızına, bilgisayardaki tuşa bastığın anda gelen tepki hızına erişemediği için çoğu insan okumak için diğer sesleri, bilgisayarı kullanmak için Eli Kuyus'u kullanmaya devam ettiler yıllarca arkadaşlar. Ve bizim dediğim gibi ilk kavgalarımız 99-2000'li yıllarda Körler grubunda oluşmasıyla birlikte Eli Kuyus'un Türkçe olmasıydı. Sonra yeni bir Türkçe ses üretilebilir mi noktası çok tartışıldı. Bu konudaki çeşitli farklı denemeler yapılmadı değil. Hani Bilkent'in önerilen oluşturulan Oku diye bir projesi vardı, böyle harf harf okuyordu falan kelimeleri. Böyle bir garip bir okuyucu vardı. Sahibinin Sesi diye basit bir sentezleyici üretilme çabası vardı, hani sesi onunla okumak için. Ama bunlar çok kötü Türkçelerdi arkadaşlar. Hani onlar böyle denemelerdi. Yine o yıllarda Hasan Gören diye bir arkadaşım geliştirmeye çalıştı. Konuşan Defter adında bir ekran okuyucu program vardı. O zaman biz ona çok söyledik. Bakın, yeni bir ekran okuyucu yapmaya çalışma. Zaten var, ses yaptı da sadece. Yapamadı. Yapsaydı bence o zaman biraz gülürdü o. Arkadaşlar, bu tür çalışmalar ilk karşımıza çıktı. Daha sonra Levent Arslan, Boğaziçi Üniversitesi'nde de hoca olan, hala da ilgileniyor. Bu şeyi kurdu. Sestek denen firma. Önce geveze seslerini üretti arkadaşlar. Bu arada direğe geldim. Bu sesler çok önemli bir şeydi. Türkiye için ikinci devrim o olabilir. Geveze Levent sesi hatta ilk çıkan ses kendi sesini kullanmıştı. Denemek için sonra Gül sesini eklediler. Sinan sesi var. Bir iki ses daha sonra yaptılar ama o dönemin, yani 2002'lerde sanırım ilk bu sesler çıktı. O da işte artık Türkçe konuşan körlerin bilgisayarı hızla edinmesinde. O dönem baya baya bir insan o seslerden satın alıyordu. Geveze seslerini arkadaşlar, ilk sentetik Türkçe sesler buydu. SAPI 5 uyumu olması da, SAPI 5 ile sesin çalışıyor olması neye yol açtı? Ekran okuyucu programların o sesi görebilmesini sağladı. Bu ikinci büyük devrimdir yani o dönemde yine. Çünkü ilk kez Türkçe sesler artık konuşur olmuştu. Konuşmaya başlamıştı. Türkçe sesler arkadaşlar, bu çok çok çok çok çok önemli bir dönemdi. Ve bilgisayar kullanımını o dönem arttıran bir sesti. Tabii o dönem JAWS ve benzeri programların farklı yöntemlerde kullanılması da mümkün olmaya başladı vesaire. 2006'ya kadar iş böyle gitti. Yani sonrasında Hasan Özdemir Spiker diye bir sesi çıkarttı. Var olan bir açık kaynaklı kodu sesi kullanarak. O da birçok insan hala Spiker'i kullanıyor arkadaşlar. Çünkü Spiker'in de avantajı çok hızlı tepki verebiliyor olması. Hasan'ın Spiker sesi de bu alanda önemli bir boşluğu doldurma anlamında hakimleri de bu arada kazacaklarını söyledikleri yoldayım arkadaşlar, ama şu an o kadar bir şey yok herhalde, bir şey gelir. Bastığını dikkatli kullanmakta fayda var yine de. Spiker sesi gerçekten o dönem kullanan hala olduğunu düşünüyorum. Gevede seslerini de kullananlar hala olabilir. Ama zamanla ses sayısı arttı tabii. Bambaşka sesler çıkmaya başladı yani. İlk başta sadece o Levent sesi, sonra akapella sesleri, İpek mesela uzun süre insanların kullanmaya başladıkları seslerden biri oldu. Sonra Aylin sesi, nüans onu çıkarttı, ilk başta çok kötüydü yani, harf harf okuyordu her şeyi. Uzun süre Aylin sesi vardı ama çok da böyle verimli kullanamıyordu, kötü bir, her şeyi harf harf okuyan bir hali vardı Aylin'in. Ama sonrasında iPhone'ların çıkmasıyla birlikte Aylin sesi daha doğru okuyan bir hale biraz geliştirildi ve o ses de yerini aldı ilk iPhone'larda. iPhone benim hatta ilk kullandığım 3G miydi? 3G'si 4 o iPhone'larda, iPhone 4'lerde Aylin sesi vardı. Yerden sonradan bizde yerini alan seslerden biri oldu arkadaşlar. Ve bu sentezleyici tarihçesinde sonrasında da akıllı telefonların çıkmasıyla işin rengi değişti. Sentezleyici sayımız artık çok daha fazla. Her şeyin önemlisi bugün yani daha ve diğer seslerle birlikte artık sentezleyici için Türkçe kullanmak için ekstra bir ücret ödemeye ihtiyaç duymuyoruz. Arkadaşlar bir şekilde sesler içinde geliyor. Narrator bile en sonunda, ona da bir kampanya yaptık. Yani niye Türkçe Windows yok diye. Narrator bile Türkçe ses çıkarttı. Hatta Narrator'ın şimdi Microsoft Edge içinde çok güzel bir Microsoft sesi var. Immersive Reader diye bir özelliği var. Edge'i kullananınız oldu mu bilmiyorum, Microsoft Edge'i. F9'a bastığınızda bir okuma modu var. O çok güzel bir mod, okuma modu. F9'la bir makaleyi hızlıca okuyabiliyorsunuz. Microsoft Edge. Oradaki Microsoft sesleri çok çok iyi. Yani başka sesler çıktı sonrasında ve hala da çıkacaktır yani bu süreç artık. Bence günün birinde belki de insandan ayırt edemeyeceğimiz hale gelecektir bu sesler. Ama bu kadar yeni sesi çıkmasına rağmen Ellie Queen'sin nihayet iPhone 16'da destekleniyor olmasının yarattığı heyecan. 15 mi? 15 galiba. Hangi versiyon çıkıyor? iOS 16. Heyecan ilginç çünkü o birazcık bir ahde vefa, birazcık o hala tepkisinin bir sürü insanın onunla başlamış olması. Sanki kendi diline verilen bir iade-i itibar gibi arkadaşlar. Ellie Queen'sin destekleniyor olması ilginç bir şey yarattı sesler arasında. Ama bu sentezleyici seslerdeki bu tarihçenin bir başka parçasına da değinmek istiyorum. 2000'li yıllarda bilgisayarın hayatımıza girmesi en çok şuna yaradı. Kaynak erişilebilirliğinde Braille ve sesli kitaplardan sonra yeni bir şeyin ortaya çıkması. Artık elektronik kitapları da okuyabilmek. Var olan gazeteleri, makaleleri okuyabilmek. Yani bilgiye erişim anlamında köylerin en büyük yaşadığı engellenmişlik o biliyorsunuz. Bu anlamda bambaşka kapıların artık açılmasına neden oldu. Ve bu hala devam ediyor. O yüzden köylerin eğitim yaşamı, yüksek lisans ve doktora yapan kişi sayısının artması 2000'li yıllardan sonradır. Çünkü artık kaynaklara erişim daha mümkün. Bunun bir partisi de ilk başlarda biz şunu da yaptık. Neydi? Benim 2002 yıllardaki bilgisayarı kullanmaya başladıktan sonraki en büyük mutluluğum arkadaşlar tarayıcıların çıkması. Scannerlar ve ABB'ye Fine Reader programı. Gerçekten tarayıcı müthiş bir devrim idi o zamanlar için bizim hayatımızda. Çünkü tarayıcıları kullanabilmek, artık var olan basılı materyalleri de tarayıp bilgisayar ortamında dönüştürebilmekti. Ki ben kendim hep onu söylerim, master o sayede yaptım. Yani bir tarayıcım vardı. Mustang'di galiba. Tarayıcının adını da unuttum. Mustang miydi? Adını da unuttum. Böyle bir sayfayı 30-40 saniyede falan tarıyordum yani. Şey değildi böyle, uzundu. Hatta ben bir sayfayı koyuyordum. Sonra gidiyordum, çay demliyordum. Başka sayfayı koyuyordum, yatağıma seviyordum falan. O kadar uzundu yani, böyle uzundu. Ama ona rağmen de o dönem o kadar işiydi ki ben şimdi önce eve giriyordum. Televizyon izlerken tüm sayfalarımı bitiriyordum. Sonrasında da okuyordum makalelerimi. Çünkü her gün 150 sayfalık okumayı başka türlü başa çıkman mümkün değildi. Bu arada güney sapaktan çıkmış durumdayım. Bebek sapağı bitti. Güney yoluna geldim arkadaşlar. O yüzden benim için çok özeldir tarayıcı. Birçok köylü için olduğu gibi. Dedim ya, basılı materyalleri erişimin önünü açtı. Hala da kullanıyoruz yani, tarayıcı hala günümüzde var. Ama keşke ona ihtiyaç kalmadan yayın evleri tüm kitaplarını iletiyorduk halini verse. Buna doğru da bir gidiş var yani. Bunda umutsuz değilim çünkü bir şekilde artık belki de bir 100 yıl sonra basılı materyaller artık bir hatıra olarak kalabilirler. Bilmiyorum. Elektronik materyaller artacak. Tabii hem sentezcilerin çıkması, hem tarayıcıların çıkması, hem artık elektronik dünyanın çok artması bugün yaşayan gençlerin hayatını bambaşka bir noktaya getirdi. 90'lı yıllardaki bir kör ders noktalarını birinden almak zorundaydı. Sürekli birilerinin okumasına yol açmak zorundaydı. Bugün en azından bu noktada çok çok daha bağımsız olmak. Ya benim için şey çok özel bir duygu. Mesela ilk kez bir köşe yazısını tek başıma okuyabilmek. Siz bunu muhtemelen yeni genç nesli ne alaka diyeceksiniz ama öyleydi yani. Mümkün değildi ki öyle bir şey zamanında. Bugün için mümkün oldu. O yüzden o tarihçeyi de bir size anlatmak istiyorum. Bunun bir de akıllı telefon burada, bu olayı var. Konuşuruz onu. Onu zaten dediğimizde. Şu an öyle bir noktaya geldik ki biz akıllı telefonlarla canlı yayın yapıyoruz. Zamanında rehberden bir kişiyi aramak bile önemli bir olaydı. Bakalım bizi yazan var mı bu arada? Belki etkileşim alırız. Ve ona bakalım. WhatsApp'a doğru yavaş yavaş geçiş yapıyorum. Evet. Aslında bugün biraz zor uyandım. Acaba dedim gitmesem mi? Sonradan gitmeye karar verdim. Git yaptım. Evet Mert. Evet. Evet Mert diyor ki Elif'in Ahmet sesi bence başarılı diyor. Tolga sesi o kadar değil ama Ahmet'in çok başarılı biliyorum diyor Mert. Teşekkür ediyoruz Mert de bizi dinliyormuş. Gerçekten evet Microsoft'un o sesleri gerçekten iyi ama Türkçe karakterle destekleyeceğini sanmıyorum Mert. Yani o Apple'da onu yaptırmak çok kolay olmayacaktır diye düşünüyorum. Bu arada telefon geliyor. Sevda beni aramaya çalışıyor ama reddedelim. Sonra açarım ben onu, ararım. Bakalım kaydım etkilendi mi, buna bakalım. Hemen.
Şu araya gireceğim. Buradan
Bekleke bakalım devam ediyor mu? Yok o. Evet. Evet, evet kaydım etkilenmemiş gördüğünüz gibi. Evet Mert Ahmet sesinden bahsediyor ama ben dediğim gibi şeye geleceğini pek sanmıyorum Mert'cim. Bir konuse pek geleceğini ihtimal vermiyorum. Şey açısından. Bakalım Mert başka ne yazmış, ona da bakalım. Evet Mert kayıtlı numara tabii ki. Evet, evet. Evet arkadaşlar Mert de Eric Quincy'e Türkçe okuyabilmek harika diyor gerçekten. Biz bu arada arkadaşlar Eric Quincy'i tabii ilk başlarda şunu deniyorduk. İtalyancasıyla Türkçe okumaya falan çalışıyorduk. Daha yakın, daha İtalya fasinetince. Fincesi çıktı sonra Eric Quincy'in. Fincesi de Türkçe'ye daha telaffuzları yakındı. Öyle bir şey. Bu arada biri daha yazmış. Evet, evet biri de iyi yayınlar diyor. Bu iyi yayınlar diyen arkadaşım da ismini hemen, numarası kayıtlı değil. Hemen burada şimdi bari şöyle numaranın üzerine tıklıyorsunuz WhatsApp'ta nasıl bulacaksınız diye. Hemen o kişi bilgisi diye bir şey var. Profil resmi diyor. Dalga işareti. Evet Pelin. Evet. Evet Pelin Aydın Karsan. Teşekkür ediyoruz. Pelin'e de. Evet. Evet Pelin yanlış mı okudum? Pelin teşekkür ediyorum Pelin'e de arkadaşlar yazdığı için teşekkür ediyorum. Evet gerçekten de bizi dinleyenlerle beraber bu tarihçeyi yaptık. Dediğim gibi ileriki belki versiyonu da bu akıllı telefonların tarihçesiyle ilgili bir konuşuruz. Orada ilk başta Nokia'dan gelen ve şimdi iPhone ve Android'lerle devam eden süreci de biraz konuşabiliriz diyorum arkadaşlar. Evet, isterseniz bugünkü yayınımızı yavaş yavaş sona erdirelim. Artık bebekler çünkü Güney Kampüs yokuşuna kadar geliyoruz ve son sonuna yaklaşmış bulundayız. Bugünkü yayınımız bu kadar. 24 Haziran yayınımız hafta sonu herhalde bir yayın yapamam. Ama hafta içi yine bir ya da iki gün, belki üç gün yine radyo yayınlarımızda sizinle olacağız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.